Ayrım 20.
Plotinos Mısır'da Lycopolis'te doğdu. Ailesinden pek bir şey bilinmiyor. Kendisi bunların sözünü etmez. Bu gibi şeyleri umursamazmış. Çok sade, dünya zevklerinden uzak bir hayat yaşadı. Ömrünü pek özlediği Tanrı'ya yükselme çabası içinde geçirdi. Bir beden içinde barındığı için utanırmış. Öylesine maddeden uzak kalmak istermiş. Onun için resmini heykelini yaptırmazmış. O günlerde pek değer verilen İran ve Hint bilgeliğini yerinde öğrenmek için İmparator Gordianus'un İran seferine katıldı. Sefer başarısızlığa uğrayınca kaçarak kurtuldu. Bir yıl sonra Roma'ya yerleşerek ömrünün sonuna kadar burada dersler verdi. Kendisine bağlılığı dini bir saygı derecesine vardıran birçok öğrencileri Roma'nın sözü geçen kimseleri arasından dost ve koruyucuları oldu. Bir aralık İmparator Gallienus, Platon'un düşündüğü gibi örnek bir devlet kursun diye ona bir yer vermeyi düşündü. Çevresindekiler engel oldular. Yapıtları. Plotinos'un ölümünden sonra öğrencisi ve yeni Platoncu felsefeyi geliştirenler arasında önemli bir yeri olan Porfairos, kalan çeşitli vesilelerle yazılmış 54 parça yazıyı, her birinde 9 bölüm bulunan 6 kitap halinde bir araya toplamıştır. Onun için yapıtlar, enneatlar, dokuzluklar adını almıştır. Plotinos'un öğretisinin baş özelliği her türlü materyalizme tam bir kesinlik ve tutarlılıkla karşı çıkmasıdır. Bu felsefeye göre asıl gerçek nesnelerin kendisi, şu varlıkta etkileyen her şey cisimsel değildir. Salt tinsel niteliktedir. Cisimler dünyası o görünmeyen tinsel dünyadan üzerine bir pırıltı vurursa ancak değer kazanır, güzel olur. Bu felsefenin ana düşüncesi bu. Plotinos'un özgün bir başarısı olan estetiğin çıkış noktası bu anlayıştır. Bir cisim, diyor Plotinos, güzel iken çirkin olabilir. Demek cisim özce güzel değildir. Güzelliği cisim kendi dışından edinir. Ancak güzellikten pay alırsa güzel olabilir. Maddeye giren tinsel varlık, başka bir deyişle onu biçimlendiren idea cismi güzel yapar. İdeasının ereğine uyan bir birlik olursa cisim güzel olur. Bizim için bir şeyi güzel ya da çirkin yapan nedir? Güzel duygusunun temeli, ruhun güzeli görünce onunla kendisi arasında bir yakınlığın, bir uyumun olduğunu yaşamasıdır. Bir cismi önümüze yabancı ve aykırı bulursak ona çirkin deriz. Demek ki objeyi güzel yapan ruh ile içten bir yakınlığı olması, bu yakınlığın sezilmesi ve bundan duyulan sevinçtir. Elbette ruh da çirkin olabilir. Çirkin ruh kendisini maddeye kaptırmış olan, kendisini duygulanımlarına sürükleten, dolayısıyla karşısında tiksinti duyduğumuz ruhtur. Ruhu güzel yapan cisimden uzak durması, akla tinsel olana yönelmesidir, erdemlerdir. Demek ki ruh özünü temiz tutmakla, maddeden arındırmakla güzel oluyor. Oysa cisim ancak güzelden pay almakla güzel olabiliyordu. Ruh ise özü dolayısıyla bu özü temiz tutmasıyla güzel olabiliyor. Ama arınmış bir öz olarak güzellik kendisinde bulununca ruh sadece güzeldir. Güzel olan değildir. Güzel olan ruhtan başka bir yerde bulunan ayrı bir varlık çeşididir. Burada Plotinos'un felsefesinde çok önemli bir yeri olan ruh öğretisine geçelim. Ruh kavramının dini felsefelerde çok büyük bir yeri vardır. Ruhun ne olduğunu, tutumunun ne olması gerektiğini, ölümsüzlüğü, ölümden sonraki varoluş biçimi gibi sorular, yeni Platonculuk tipindeki dini renkli felsefelerin başlıca sorunlarıdır. İmde Plotinos'a göre ruh ile bedenden, cisimden oluşmuş insanda ruh bedeni bir araç olarak kullanır. Beden, cisim bileşik bir nesnedir. Ruh ise bileşik olamaz. Ruh bölünemez bir birliktir. Üstelik kendi kendisiyle özdeştir. Hatırlamaları yüzünden hep kendi kendisiyle bir ve aynı kalır. Oysa cisim bir teviye bir akış, bir değişme içindedir. Öyleyse ruh cisimden başka yapıda olan bir varlık çeşididir. Kesin olarak cisimsel değildir. Ayrıca Plotinos'a göre ruh, Aristoteles'in anladığı gibi entelekeya da bedenin formu, ne olacağının ereği değildir. Çünkü böyle olsaydı ruh, bir bedende bulunuşu yüzünden var olurdu. Oysa ruh bedende birleşmeden önce de vardı. Gerçekte durum tam tersine. Ruh olmasaydı cisimler dünyasında etkiyen bir ilke de olmazdı. Cisim de olmazdı o zaman. Çünkü her cisim belli bir biçim almış olan bir birliktir. Bu biçimi kazandıran nedenlerin olması gerek. Bu canlı güçler de ruhi nitelikte olmalıdırlar. İşte ruh cismi maddeyi örgütleyen güçtür, nedendir. Bundan dolayı ruh olmasaydı ne hareket ne oluş olurdu. Bir derleyip toplayan, örgütleyen olmayacağı için her şeyin çözülüp dağılırdı. Demek ki cisim oluş içindedir. Varlığını, dirimini, etkisini kendi dışından, ruhtan edinmektedir. Buna karşılık ruh kendi kendine vardır. Varlığını, dirimini kendisine kendisi sağlar. Etkisi de yine kendindendir. Böyle bir ilke olarak da ruhun dağılmaması, ölümsüz olması gerek. İmdi ruh varoluşunu da, birliğini de, özdeşliğini de hep kendisine borçlu. Bunlar onun özünde var. Oysa cisim bunları dışarıdan edinir. Örneğin güzellikten pay aldıkça güzel olabilir. Gelip geçici bir güzellik bu. Buna göre ruh cisimden yapıca büsbütün başka bir şey. Onun üzerinde yükselen daha üstün bir varlık aşaması oluyor. Ama Plotinos için kendiliğinden varlığı, birliği, değeri olmanın ruh son basamağı değil. Çünkü tek tek ruhlar yanında bir de evren ruhu, Kozmon Psyche var. Tek tek ruhlar gerçi evren ruhundan çıkmışlardır ama onun bölmeleri değildirler. Çünkü ruhun her iki çeşidi de bölünmez birliklerdir. Böyle olmakla birlikte ruhlar yine de bir bütünde, evren ruhundadırlar. Burada birbirine bağlıdırlar. Kendisinden türemiş oldukları evren ruhu çerçevesinde özdeştirler. Bu olmasaydı ruhlar arasında doğrudan doğruya bir anlaşma, sevgi ve acıma gibi fenomenler olamazdı. Ruhun üstünde de Noos'un dünyası yükselir. Noos düşünülen dünyadır. Kozmos, Noetos. Bu aşamada idealar da bunları düşünen Noos, Tin var. Ruh özü gereği örgütleyen güçtü. Kendi dışında olan bir şeye, cisme yöneliyor, onu canlı, düzenli kılıyordu. İşte ruhun bu örgütleyen etkinliği idealara göre olur. Ruhun çalışmasına yön veren idealarında bir yerden gelmiş olmaları gerekir. İdeaları düşünmüş olan Noos'tur. Ruh duyu malzemesini işleyerek bilir. Noos'un bilmesi ise bir görüdür, teoria. Hem de ideaları bir görmedir. Düşünsel, Noetos objelerin kendisini görmedir. Ruhunki gibi kopyaları, yansımaları görme değildir. Onun için Noos salt doğruyu bilir, kavrar. Ancak Plotinos'a göre en yüksek, en son bir nedenin de olması gerek. Böyle bir neden salt birlik ve yalınlıkta olmalıdır. Bu en son neden Noos olamaz. Çünkü Noos'ta ikilik var. Burada düşünen Noos ile düşünülen idealar diye iki yön belirmiştir. Burada süje-obje ayrılığı ortaya çıkmıştır. İdeaların çokluğunda bir bölünme olmuştur. Plotinos'un kısaca en, bir, ilk dediği, bütün var olanlardan önce pro-panton olması gereken varlık ise yalınçtır. Kendi kendinedir. Kendi kendine yeter. Kendisinden sonradakilerden başkadır. Kendisinden türemiş olanlarla karışmış değildir. Ama yine de her şeyde bulunur. Kendisinden varlıkların türemesiyle bir şey eksilmez. Ondan o kendi kendisiyle hep özdeştir. Bu bir, bu ilk için bundan ötesini artık söyleyemeyiz. Her diyeceğimiz onun ancak ne olmadığını söyler, ne olduğunu değil. O ne algı ile ne de düşünce ile kavranabilir. Bir için olsa olsa şu söylenebilir sonunda. Her şeyin kendisinden türemiş olduğu yaratıcı ilkedir o. En yüksek, en iyi olandır. Salt iyidir. Buradaki iyi olmayı şöyle anlamalı. İdeaların iyi olması birin ışıltılarının üzerlerine vurmasından ileri gelir. İdealar iyinin kendisi değildir. İnsanlar iyi olması, iyiyi istemesi, araması, kısaca maddeden sıyrılıp Tanrı'yı özlemesinin sonucuydu. Tanrı ise iyiye varmak çabası diye bir şey yok. Tanrı için bu gerekli değil. Çünkü iyinin kendisidir Tanrı. Platonisos'un bir takım varoluş çeşitleri ayırt etmekte olduğu görülüyor. Bunlar da aşağıdan yukarı doğru cisim, ruh, nous ve bütün bunların kendisinden türediği bir ilk neden. Birden öteki varlık çeşitlerinin aşamalarının çıkması neden gerekli? Platonisos'a göre şundan gerekli. Varlığın özünde bir şey yapmak, bir iş görmek, etkin olmak eğilimi var. Her var olan da kendisini yaymak, kendi dışına taşıp akmak eğilimi bulunmaktadır. Ruhta cismi canlandırma, nousta ideaları düşünme, birde bütün varlıkları yaratma eğilim ve etkinlikleri var. Ancak bir ile yarattıkları aynı şey değiller. Bu sonuncular onun yansımaları, görünümleridir. Birin, tanrılığın etkileyişini anlatmak için Plotinos güneş benzetmesini kullanır. Biri sıcaklık ve ışık yayan güneşe benzetir hep. Her etkin olma bir ışımadır. Bütün var olanlar da gerçek birliğin, birin ışımasından türemişlerdir. Perilamsis emanatio türüm. İşte bu anlatılanlara göre Plotinos için her yönü aynı yapıda olan varlıklardan kurulmuş bir dünya yok. Tam tersine bir aşamalar dizisi biçiminde oluşmuş bir evren düzeni var. Bu aşamalardan her birinin kendine özgü bir yapısı vardır. Bunların her biri kendi başına bir dünyadır. Her birinin varoluşu, etkimesi, birliği ve çokluğu hep başka başkadır. Ancak bu aşamalar birbirinin sonucu olarak ard arda dizilirler. Dolayısıyla birinin yasası ve yapısı ötekisinden kavranabilir. Bu basamaklanmanın en altında madde, hayle bulunur. Madde cismin dünyası değildir henüz. Çünkü cisim belli niteliği olan bir şeydir. Cisim ideaların, ruhun aracılığını kullanarak niteliği olmayan madde üzerinde etkimeleriyle oluşur. Maddenin kendisinin hiçbir niteliği yoktur. Bir hiçtir madde, var olmayandır. Dolayısıyla etkimesi de yok. Madde iyinin tam karşıtıdır. İdealara göre biçimlenmiş olan cisimlerde iyi yansıyabiliyordu. Salt maddeye ise birdeki iyiden hiçbir ışın düşmez. Madde tam bir karanlık içindedir. Birden ışımaya başlayan parıltı, öteki varlık aşamalarında azala azala sonunda maddede tam bir karanlığa varır. Onun için madde, birin, tanrılığın her bakımından tam karşıtıdır. Demek aşamalar dizisinin bir ucunda en üstünde salt varlık, en, öbür ucunda da en altında tam yokluk, hayle var. Ve bu dizi yukarıdan aşağıya doğru Tanrı'nın kendisinden boyuna uzaklaşan, ışığı gittikçe sönükleşen bir ışıması, kendi dışına böyle bir taşıp akmasıdır, emanatio. Oysa Aristoteles'te durum bunun tam tersine. Aristoteles de aşamalı bir varlık düzeni tasarlamıştır. Ancak ondaki yukarıya, ilk kımıldatıcıya, tanrılığa doğru yükselen ve gittikçe daha olgun formlara bürünen bir gelişmenin basamaklanmasıdır. Plotinos'a göre türüm, emanatio, bilinçli, istemli bir yaratma değil, ancak bir ışığın yayılıp saçılması, ışımasıdır. Çünkü birin öz bilinci ve istemi yok. Bu fenomenler daha sonra görünecekler. Bilinç, nous, istem de ruh aşamasında ortaya çıkacaktır. İşte Plotinos'a göre, dipnot, Plotinos'a göre cisimler dünyasının varoluşu da dönümlüdür, periyodik. İdeaların maddede gerçekleşmeleri tükenince aynı nesneler yeniden tekrarlanırlar. İnsan böyle bir varlık düzeni içinde yerleşmiştir. İnsan, beden, cisim ile ruhtan oluşmuştur. Ruhun bir cisimle birleşmesi, onun maddeye batması, gömülmesi, bir tutuk evine, bir mezara kapanmasıdır. Günahlı olup Tanrı'dan bir kopup düşmesidir. Bu dünyadaki yaşama bir cezadır. Ama ruhun da maddeye düşmesi zorunluydu. Çünkü türümün, emanatio, bir basamağının gerçekleşmesi gerekti. Cismi cisim yapan ruhtur. Gerçi ruhun maddeye gömülmesi, karanlığa düşmesi, tanrısal ışığın kaynağına yabancılaşması demektir. Ruhun içine düşmüş olduğu duyu, dünyası kötüdür, akla aykırıdır. Ancak öbür yandan da idealar örneğine göre bu dünyayı düzenleyip biçimlendiren ruhtur. Bundan dolayı da dünya akla uygun ve güzel olabiliyor. Bu görüşüyle Plotinos, din sorununun zoruyla vardığı dualizme rağmen duyu dünyasını güzel bulan Yunan anlayışına bağlı kalmıştır. Yukarıda sözü geçen ve sisteminin en özgün başarısı sayılabilecek estetiği de bu görüşün bir ürünüdür. Duyusal bir nesne, logosunu, ideal formunu duyulur bir biçime getirip gösterebildiği için güzeldir. Son derinliklerine kadar tanrısal varlık yayıldığı, tanrısal ışıkla aydınlandığı için bu dünya da güzeldir. Oysa bu sıralarda Hristiyanlık bu dünyadan kaçmayı, çileyi öğütlüyordu. Ruhun bedene inerek bu dünyanın üzüntülerini yaşamakla öbür dünyayı daha iyi değerlendirmeyi öğreneceğinde ileriye sürüyor Plotinos. Ayrıca ruh bedenin içine büsbütün gömülmez de, bir yönüyle tinsel basamakta kalır. Onunki iki dünyada yaşanan bir hayattır. Ancak ruhunu insan maddeye ezdirirse yukarı yönüyle gördüğünü artık kavrayamaz olur. Böylece daha üstün olan bir dünyasından kopmuş olur. Ölümsüz olan insan ruhu göçleri boyunca metamfizikosis çeşitli bedenlere, cisimlere bürünür. Ruhun kaderi bir önceki yaşayışından tutumuna bağlıdır. Ruh kaçınılmaz bir zorunlulukla kendisine uyan bedene doğru aşağılara çekilir. Onun için kendisini duysal yönüne kaptırmış olan ruh, bundan sonraki varlığında bir hayvan kalıbına yerleşir. Buna karşılık ruhun bir bedene bağlanmaktan kurtulup, doğuşların, bedene girişlerin çemberinden sıyrılıp, duyulur üstü dünyaya büsbütün dönmesi, yükselmesi olanağı da var. Bunun için de duyulur dünyadan tamamıyla uzaklaşıp, düşünülür, intelligible dünyaya dönmek gerektir. Ama ruhun bu dünyada ulaşabileceği en son yükseklik bir ile, tanrılık ile mistik kaynaşmasıdır. İnsanı kendinden geçiren, kendi dışına çıkaran ekstasis, bir esrime durumunda bir an için tanrısal birin varlığımızı kapladığını yaşarız. Unio mystica. Bu anda ışımanın emanatio bütün katları geriye doğru atlanarak o her şeyin fışkırdığı kaynağa ulaşılmıştır. Plotinos'un kendisi hayatında 4 defa bu durumu yaşamış. Plotinos'un ölümünden sonra yapıtlarını yayımlamış olan en önemli öğrencisi Porfirios 232-304 hocasının öğretisini anlatmaya, temellendirmeye ve savunmaya çalışmıştır. Bunun bir öğrencisi olan Suriyeli Iamblichus ölümü 333, Plotinos'un felsefesini politeizmin, çok tanrıcılığın teolojisine temel yapmak istemiştir. Bu spekülatif teoloji, Hristiyanlıktan başka bütün antik dinleri sistematik bir bütünde toplamayı, böylece din akımını bir sonuca vardırmayı göz önünde bulunduruyordu. Iamblichus'un öğrencileri arasında ilginç bir kimse var. İmparator Julianus Apostata'da 332-363, tahta çıkışı 361 var. Apostata, dininden ayrılmış, dönmüş demek. Bu imparatora böyle deniyor. Önce Hristiyan iken kendisi Hristiyanlığı resmen tanıyan Konstantin'in yeğeni ve halefi. Yine politeizme dönmüş ve gittikçe yayılan Hristiyanlık karşısında Roma dinini yeni Platonculuğa dayanarak kurtarmaya uğraşmıştır. Yeni Platonculuğun bu Suriye kolu yanında başlıca temsilcisi İstanbullu Proklos 410-485 olan bir Atina kolu da var. Antik dinleri yeni Platonculuk ile kalkındırıp kurtarmak denemesinin başarısızlığına uğradığı Atina kolunda açıkça görülmektedir. Burada yeni Platonculuk artık bir skolastik olmuştur. Yunan düşüncesi artık gücünü yitirmişti. Nitekim az sonra 529 yılında Doğu Roma İmparatoru Justinianus o sıralarda yeni Platoncu tutumda olan Atina'daki akademiyayı kapadı. Hristiyanlığa aykırı diye bundan böyle Yunan felsefesinin okutulmasını yasak etti. Bu da antik felsefenin sona erdiğinin dıştan belirtisiydi. Ama bu felsefe yeni Platonizm ve patristik ile öz ilkesinden uzaklaşıp içten de yaratma, başarma gücünü tüketmişti. Yunan düşüncesi bir zamanlar rasyonalist tutumu ile kendisini mitolojiden kurtarmıştı. şimdi dönüp dolaşıp yine irrasyonalizme varmıştı. Bundan böyle Batı'da uzun zaman gerçek bilim ve filozofiya değil de teosofiya, tanrı bilgeliği hüküm sürecektir. İnsan aklının kendi gücüne güvenerek doğruyu araştırmaya girişmesi devri artık uzun zaman için kapanmıştı. Bundan sonra 1000 yıl sürecek bir dönemde Orta Çağ'da dini inanca bağlanılacak. Tanrı'nın kendisini açması diye anlaşılan vahyin sözü dinlenecektir. İnsanoğlunun doğruyu kendisinin araması davranışı ancak Rönesans'ta yeniden ortada görünecektir. Sözcük anlamı yeniden doğuş olan Rönesans'ta, yeniden doğan da ilk çağ sonlarından orta çağ sonlarına kadar ortadan çekilen eski Yunanlıların o özgür araştırma etosudur, bu tutumdur. Orta Çağ Felsefesi. Antik Çağ'da Hristiyan Felsefesi. Patristik Felsefe. Antik Çağ'da felsefenin araçlarıyla dini bir dünya görüşü oluşturma yolundaki ikinci büyük deneme Hristiyanlık çerçevesinde yapılmıştır. İlk önemli denemeye Yeni Platonculuk çığırı girişmişti. Yeni Platonculuk, hepsi çok tanrıcı, politeist olan antik çağ kültlerinin bir felsefi dünya görüşü olmak istemişti. Oysa yeni bir din olarak gittikçe yayılan Hristiyanlık, antik çağın pek bilmediği yeni bir anlayışı da getiriyordu. Bu din tek tanrıcı, monoist idi. Gerçi Hristiyanlığın birçok bakımdan içinden türemiş olduğu Yahudilik de tek tanrıcıdır ve bu dinin kurucusu İsa'dan aşağı yukarı 1500 yıl geriye gider. Sonra Yahudilik de antik kültürün yayılma alanı olan Akdeniz ve çevresinin Filistin bir dinidir. Ama bu din bir kavmin, İsrail kavminin diniydi. Bu ulusal dindi. Bu niteliği ile de belli bir toplumun sınırları içinde kalmış, yayılmamıştı. Hristiyanlık ise tam tersine ulus ve sınıf sınırlarını aşarak o zamanlar bütün Akdeniz çevresini politik bir birlik halinde derleyip toparlamış olan Roma İmparatorluğundaki bütün insanlara seslenen evrensel bir dindi. Üstelik antik kültlerden çoğunun aydınlarının dini olmasına karşılık Hristiyanlık kurtuluşun pek özlendiği bu dönemde içinde yoksulların, düşkünlerin toplandığı geniş yığınlara yöneliyordu. İşte antik çağ sonlarındaki felsefenin yardımıyla din öğretilerini temellendirmek denemelerinden ikincisi şimdilik bir iki özelliğine dokunduğumuz böyle bir din çerçevesinde yapılmıştır. Bu denemede bizi Orta Çağ felsefesine doğrudan doğruya geçirecektir. Çünkü Orta Çağ felsefesi, Antik Çağ sonlarında atılıp geliştirilen temeller üzerinde yükselen bir düşünce yapısıdır.